Erkam Radyomuzun muhterem dinleyicileri, tarihin derinliğine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçen programda iki farklı konuya temas etmiştik efendim ve bu programımızda Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük padişahlarından, en önemli isimlerinden biri olan Yıldırım Bayezid Han'ı konuşmaya devam edeceğiz demiştik. Yıldırım Bayezid kendinden sonra gelen Fatih Sultan Mehmet gibi, Yavuz Sultan Selim gibi, hatta Kanuni Sultan Süleyman gibi isimleri bir anlamda etkilemiş. Zaten işte birbirlerine çok uzak tarihlerde olmadıkları için karakter olarak da birbirine çok benzeyen isimler bunlar. Mertliğiyle, askerliğiyle, ondan sonra cesareti ve kudretiyle çok büyük bir karakter. Bunun yanında bir de ortaya koyduğu eserlere bakıyoruz. Bu eserler de aslında onun Osmanlı medeniyetine ne kadar büyük hizmetler ettiğini bir anlamda gösteriyor. Bu programımızda Yıldırım Bayezid Han'ı konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli Okay Tiryakioğlu. Okay, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Geçen programda bir video izlediğimi söylemiştim abi.
Evet, hatırlıyorum.
Bursa Ulu Cami ile ilgili. Müsaaden olursa eğer.
Tabii İbrahim'ciğim, ben de merak ediyorum. Nedir? Nasıl bir şey?
Yani Ulu Cami'nin özelliklerini anlatıyor. Bir evet. Mihmandar. Biz Bursa'ya ben yani defalarca kez gitmişimdir. Ulu Cami'ye de gittim elbette Bursa'ya gittiğimde. Evet. Fakat tarihi bir eseri öylesine gezmekle onu bilerek orada bulunan parçaların işte oranın bizatihi yerinin önemini, o tarihi eserin bizatihi kendisinin önemini bilerek gezmek hiç şüphe yok ki önemli. Benim en büyük hayallerimden biriydi. Hocamıza da bir gün denk gelirse rica edeceğim. Yani Topkapı Sarayı'nı İlber Ortaylı ile gezmek isterim mesela. Hani böyle her köşe bucak mevzuyu çok iyi bir şekilde bilen bir isimle birlikte gezmek isterim. Bursa Ulu Cami'de yani gittiğimizde böyle işte içine giriyoruz, namaz kılıyoruz. Sağına soluna bakıyoruz böyle. Evet, yani Yıldırım Bayezid Han zamanında yapılmış önemli bir cami falan diyerek, ama onun içerisinde bulunan parçaların caminin bizatihi kendisinin önemini bilmek apayrı bir şeymiş. Biraz müsaadenle onlardan bahsedeyim.
Tabii.
Şimdi Bursa Ulu Camii Türk tarihinin en büyük camiymiş. Yani biz Sultanahmet ve Ayasofya, Sultanahmet ve Süleymaniye camilerini büyük camiler olarak ve Selimiye'yi biliyoruz ama kubbe altı...
Onlardan evvel yapılan.
Evet, onlardan evvel yapılan ve kubbe altının kubbe altı büyüklüğü en büyük olan camiymiş. 20 kubbeli bir cami. Minberi ceviz ağacından yapılmış ve tek bir çivi çakılmadan yapılmış. Yavuz Sultan Selim Han
o Edirne Kari ya da Künde Kari dedikleri İbrahim'cim içe geçme
O usulde yapılmış ve tek bir çivi çakılmadan yapılmış. Üzerine de ceylan derisinden yan taraflarına bir kaplama gibi bir şey yapmış ve üzerine işte önemli hattatlar ayet-i kerimeler yazıyorlar. Yavuz Sultan Selim Han Memlükleri devirince kendisi halife olunca işte o zaman Kabe'nin örtüsünü alıp İstanbul'a getiriyor ve Kabe örtüsünü götürüp Ulu Cami'ye emanet ediyor ve şu an hala o Kabe örtüsü Ulu Cami'de sergileniyormuş. Ondan sonra Sultan II. Mahmud'un bizatihi kendi eliyle yazdığı böyle altın varaklı çok paha biçilemez değerde olan hat tablosu duvarda Sultan II. Mahmud kendisi yazarak o hat tablosunu oraya yerleştirmiş. İçerisinde bu şadırvan olan tek cami imiş. İslam coğrafyasında içerisinde kubbe altında tek şadırvan olan cami Bursa Ulu Cami'ymiş. Nibolu Savaşı sonrasında Yıldırım Bayezid Han, böyle bir rivayet varmış abi. Yıldırım Bayezid Han Nibolu Savaşı sonrasında oradan aldığı ganimetlerle işte Bursa'ya 20 cami yaptırmak istiyor. Emir Sultan Hazretleri de 20 cami yaptıracağımızı, işte Müslümanların buluşabileceği bir merkez olacak çok büyük bir cami yaptıralım diyor. Hani büyük cuma namazlarının falan rahatlıkla kılınabileceği ve onun üzerine 20 kubbeli Bursa Ulu Camii yapılıyor.
Evet.
Caminin ilk imamı Mevlid-i Şerif yazarı Süleyman Çelebi Hazretleri'ymiş. Evet. Bu da çok güzel bir şey.
Evet.
Caminin açılış namazını Molla Fenari'nin, Emir Sultan Hazretleri'nin, Yıldırım Bayezid Han'ın bulunduğu cemaate Somuncu Baba kıldırıyor.
Evet. Hamidi Veli Hazretleri. Evet. Evet. Hamidi Aksaray'ı da derler.
Evet. Cami 3.165 metrekare. Yani kubbe altı. O az önce bahsettiğim bilgiyi teyit edecek bir şey bu. İmparatorluğun en büyük camisi. İslam dünyasında bulunan en büyük camilerden bir tanesi. Ve İslam tarihi açısından da 5. makam olarak biliniyor. Mekke, Medine, Kudüs, Emevi Camii'nden sonra Bursa ve Diyarbakır Ulu Camileri İslam dünyasının 5. makamı olarak biliniyormuş. Yani evet. Biz İstanbul'a odaklanmış durumdayız. İstanbul'da çok büyük, çok güzel camiler var. İmparatorluk zamanından kalan Osmanlı padişahlarının yaptırdığı hakikaten böyle şaheser denilecek camiler var.
Bursa Osmanlı'nın dergahı, ana evet. dergahlarından biri aslında İstanbul Fethi'nden önce. Mesela Edirne hiçbir zaman o minvalde olmuyor. Mesela
bir başkent Edirne.
Tabii bütün şehzadeler ve sultanlar o döneme İstanbul Fethi'ne kadar Bursa'da defnedildiler.
Evet.
İstanbul Fethi sonrası Fatih Sultan Mehmet Han'ın defnedilmesiyle birlikte İstanbul'a defin geleneği başladı.
Evet. Ve abi caminin içerisinde böyle mesela şeyler var. Hat yazıları var. Bu hat yazıları devrin en büyük hattatları tarafından kaleme alınmış. Mesela böyle iç içe geçmiş vavlar var. Bir ayeti kerimeyi hattat o vav harflerini büyüterek böyle işte Allah-u Teala'dan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan, müminlerden ve münafıklardan bahseden bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimeyi o vavları iç içe geçirerek yazmış. Mesela böyle devasa güzel bir evet. hat eseri var. Daha sonra yine böyle kafa kafaya çakıştırılmış vavlardan oluşan bir hat tablosu var caminin içerisinde. O hat tablosunu ters çevirdiğinizde böyle korkunç bir görüntü oluşuyor. Orada da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi yazılıymış. İşte şu işi yapanlar dünyada yani şu işi yapanlar çok büyük vebal altındadır, sorumluluk altındadır. Hani bu iş ehillerine verilmezse sonuçları çok kötü olur şeklinde bir hadis-i şeriften bahsediliyor. Orada işte valilik gibi, vezirlik gibi V harfiyle, Vav harfiyle başlayan bir takım mesleklerden, görevlerden bahsediliyormuş. Vakıf sorumluluğu gibi mesela. Tabloyu ters çevirdiğinizde böyle korkunç bir görüntüyle karşı karşıya kalıyorsunuz filan. Caminin her giriş kapısının karşısında sizi bir hat tablosu karşılıyor ve o her hat tablosunda namazın önemini, caminin önemini, işte vakfın ne kadar sorumluluk gerektiren bir şey olduğunu ifade eden şeyler var, yazılar var, hadis-i şerifler var. Ve mesela ben şeye gitmiştim, Selimiye Camii'ne gitmiştim Edirne'ye. Gerçekten yani işte
çok etkileyicidir onlar.
Kesinlikle öyle. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği kadar var. Her ne kadar bugünkü Edirne belediyesi çok bakım konusunda pek hassas olmasa da yani bir Sultanahmet Camii gibi bir şeyle karşılaşmıyorsunuz veya işte Süleymaniye gibi bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Bakım anlamında söylüyorum. Ama evet. ona rağmen evet. Gerçekten Selimiye Camii çok etkileyici bir camiydi. Fakat
ben askerliğimi Edirne'de yaptım İbrahim'ciğim. Hı-hı. Hafta sonları geldiğimde Selimiye Camii'ne koşmak için can atardık.
Evet yani gerçekten uzaktan görüntüsü bile abi insanı etkiliyor değil mi yani? Böyle
çok
sanki yani. Yıllardır görmeyi istediğiniz ve göremediğiniz bir kişiyi, bir yapıyı görmüş gibi hissediyorsunuz. Ben ilk gördüğümde böyle bir hisse kapılmıştım. Yani caminin içinde
şehre çok özür dilerim. Şehre sis çöker kış sabahları zaman zaman Edirne. Bizim de Yıldız Tabya'daydı birliğimiz. Oradan zaman zaman ben komutan muhafızı olarak çıkardım. Makam aracıyla aşağı doğru şehre doğru komutan almaya giderken İbrahim'cim bütün şehrin keşke o zamanlar işte bu cep telefonları falan yok. Evet. Yani o olmasını o kadar isterdim ki. Kaç defa İbrahim'cim o yüksekten o tepelerden şehre doğru inerken şehir sis altında tamamen kaplamış, bulutlar kaplamış her şeyi, her yeri. İbrahim'ciğim Selimiye Camii bulutların üzerinde duruyor.
Muhteşem.
Yani nasıl oluyorsa aslında şehrin o kadar yüksek mevkinde de olmamasına rağmen yani o bulutların üzerinde sadece Selimiye Camii'nin gözükmesi bunun muhtemelen acaba bunu da mı hesap etti üstad demekten Mimar Sinan yani düşünmekten alamıyor insan kendini.
Kesinlikle öyle. Abi mimari olarak şaheser bir yapı Selimiye Camii. Kesinlikle Değişim. Öyle. Fakat hani yani bu yapılar kıyaslanmaz ama Bursa Ulu Camii'ne gittiğiniz zaman orada başka bir maneviyat hissediyorsunuz.
Aynen öyle.
Yani çok çok enteresan bir şey.
Orada o Emir Sultan'ın hemen yakınındaki caminin evet. hemen yakınındaki varlığı.
Evet.
Bu açılışa gelen işte mübareklerin varlığı, başta Hamidi Veli Hazretleri olmak üzere İbrahim'ciğim.
Evet.
Ya, hakikaten çok maneviyatlı bir cami, dehşet bir cami.
Kesinlikle öyle. Dinleyicilerimize de söylemiş olayım. Yani eğer Selimiye, şey, Bursa'daki Ulu Camii'ye, Selimiye için de böyle, keza da Bursa'daki Ulu Camii'ye gittiklerinde orayı bilen, o duvardaki hat yazılarının ne anlama geldiğini bilen, caminin tarihini bilen birini bulabilirlerse onunla beraber geçsinler. Gerçekten böyle, yani öylesine bakılıp da geçilecek bir yapı değil. Ulu Cami ve işte o camiyi yaptıran Yıldırım Bayezid Han'ın da ne kadar büyük bir insan olduğunu, ne kadar büyük bir padişah olduğunu ve bir anlamda o medeniyetin temellerini aslında orada atmaya başladığını Ulu Cami bizatihi varlığıyla gösteriyor.
İbrahim'cim bir dahaki seferine de Allah izin verirse, bu gerçi gitmişsindir mutlaka da, Yeşil'e de uğra. Yeşil
Tabii,
Camii'ye.
evet.
Çelebi Mehmet'in işte Fetret döneminin bitiren Çelebi Mehmet'in yaptırdığı Yeşil Külliye diye de geçer. Yeşil Camii gerçekten de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beşşehir'inde de bu Yeşil Camii'ye çok atıflar vardır, oradan çok
Evet,
bahseder. Hakikaten
muhteşem.
çok maneviyatlı ve çok sadece mimari olarak değil, aynı zamanda da bir ruh mimarisini de, Müslüman Türk'ün ruh mimarisini de inşa eden bütün motifler
Evet.
o özellikle Bursa'da toplanmış durumda. Bilhassa da Ulu Cami ile bir Yeşil Cami
Evet.
de İbrahim'cim
O
toplanmış
ifade
durumda.
çok önemliydi abi. Sizin ben Ulu Cami'den bahsederken kullandığınız, Osmanlı'nın
Evet.
dergahı dediniz ya, muhteşem
Dergah,
ya.
tabii. Ulu
Muhteşem.
Dergah Bursa'dır İbrahim'cim.
Çok güzel
Gerçekten de
hakikaten.
öyle. Evet.
Şimdi Yıldırım Bayezid Han 1402'de Ankara Savaşı'ndan sonra esir ediliyor. O konuya da
Evet.
inşallah ayrıca gireceğiz ama yani
İnşallah.
hayatında aslında böyle bir takım fevri hareketlerinden dolayı, belki gençliğinin verdiği fevrilikten dolayı sonu pek iyi bir şekilde bitmiyor. Tabii ki bir padişahın yani onun şehadeti falan ayrı bir tartışma konusu da, yani onlara girmiyorum zaten. Çok onun şahsiyeti, kişiliği, vefatı apayrı bir şey. Fakat hani bir padişahın esir düşmesi, Timur Han'a esir düşmesi Osmanlı
Pek
tarihi açısından
rastlanmamış. Tabii
evet rastlanan bir şey değil ve
Türk tarihi açısından da biraz
evet biraz da dramatik bir şey. Yani Yıldırım Bayezid gibi bir karakterin esir düşmesi dramatik bir şey abi. Fakat onu asıl
Aynen.
önemli kılan, İstanbul kuşatmasında biraz konuşmuştuk. Asıl önemli kılan da biraz Nibolu zaferi değil mi abi?
Aynen
Yani
öyle.
Haçlıları geri püskürtmesi. Biraz Nibolu'yu konuşalım abi, Yıldırım Bayezid ile ilgili konuya başlamışken.
İbrahim'cim, Yıldırım Beyazıt Han'ı etkileyen iki büyük isim var. Bunlardan bir tanesi, aslında üç büyük isim var. Bir tanesi başta babası 1. Murat Han. Biz ilk sohbetimizde bu hususta onun özelliklerinden
Evet.
bahsetmiştik. Murad-ı Hüdavendigâr Hazretleri, biz Hüdavendigâr diyoruz. Batılılar Çar diyorlar ona. Ulu Çar diye de geçer Batılı yazışmalarla olan kaynaklarda. Bundan bahsetmiştik. 1. Murat Han'ın Tuna Mansabı'na kadar büyük bir imparatorluk, aslında bir Balkan imparatorluğu kurduğunu Yıldırım Beyazıt'tan önce. Bundan bahsettik. İkinci büyük isim aslında gene savaştığı isimlerden biri olarak Yıldırım Beyazıt'tan şeyden de Timur Han'dan da Emir Timur'dan da çok etkilenmiştir ama Kadı Burhanettin'le yaptığı mücadele onu İbrahim'cim içten içe Yıldırım Beyazıt Han'ı nasıl diyelim, hem olgunlaştıran hem de ona manevi olarak omuzlarını büyük bindiren bir mücadele oldu. Kadı Burhanettin'le 1393'te başlayan o mücadele. Sonuçta savaşa giden mücadele. Orada o şehzadelerinden birini kaybetmesi.
Evet.
Şehzade Ertuğrul'un savaşta esir olması. Osmanlı ulusunun çekilmek zorunda kalması. Tabii bu noktada Kadı Burhanettin'in aynı zamanda büyük bir ehli sünnet alimi olması İbrahim'ciğim. Yani bu iki ehli sünnet ismin bu şekilde karşı karşıya gelmeleri Yıldırım Beyazıt Han'ın hayatında bir dramatik virajlardan, dönemeçlerden bir tanesi.
Evet.
Tabii onunla kaybettiği vakit esnasında Batı'da kurulan bir Macar Kralı'nın etrafında toplanan büyük bir Haçlı ordusu söz konusu. Bunlar 1396'da biliyorsun Nibolu Sahrası'nda, bugünkü Bulgaristan'da yer alan Plevne'ye de çok yakın bir mesafede. Plevne'nin az kuzeyinde kalır bu mevki. Buradaki savaşta Haçlı ordusunu da karşısına çıkan bir Yıldırım Beyazıt Han söz konusu.
Evet.
Yıldırım Beyazıt Han'ın burada tabii şehzadeliğinden itibaren gösterdiği ve Yıldırım lakabını almasına sebep olan askeri stratejileri sürate, hıza ve bitiriciliğe dayanıyordu İbrahim'ciğim. Hızlı bir şekilde intikal ediyordu. Askerini gerektiği anda da cebri yürüyüşe kaldırmaktan çekinmiyordu. Asker üzerinde tam bir hakimiyeti vardı ta gençliğinden itibaren. Ve biliyoruz ki tahta geçecek olan şehzade ve tahta geçmiş olan şehzade zaten mutlak olarak ordunun desteğini almış şehzadedir Osmanlı'da. Bu hiç kaçınılmaz. Sadece devlet ricalinin desteği Osmanlı'da şehzade, bütün Türk devletlerinde geçmişe doğru da bakarsak şehzadenin tahta çıkmasına belki yeter ama tahta kalmasına müsaade edecek bir durum değildir.
Evet.
Yıldırım Beyazıt'tan öncesinde tabii Bulgaristan'a bir şeyi var, müdahalesi var. Hatta Macar Kralı Sigismund'u ilk olarak bu harekata, bu Haçlı ordusunun toplanmasına tahrik eden tavır da bu oluyor. Aslında tabii Yıldırım Beyazıt'tan Kadı Burhanettin'le olan mücadelesinde tabii Kadı Burhanettin'i topraklarından çıkarıyor. Hatta Amasya bölgesini, Osmanlı topraklarını atıyor. Alıyor. Fakat bu sırada Macar Kralı'nın Bulgaristan'a doğru hamle eden akıncılar hususunda sıkıntıları var. Bir elçilik heyeti gönderiyor İbrahim'ciğim. Elçilik heyeti padişahın huzurunda o daha henüz Osmanlı tokatlarının yeni yenmeye başladığı dönem diyelim artık Batılılar için buna. Biraz hadsiz bir şekilde Bulgaristan'a hangi ve hak ve selahiyetle işgal ettiniz diye sorduğunda padişah hemen Kur'an-ı Kerim'i istiyor. Kur'an-ı Kerim'i ayağa kalkarak eline alıyor. Besmele ile alnına koyduktan sonra sol eline kılıcını alıyor. Sağ elindeki Kur'an-ı Kerim'i kaldırıp elçi işte selahiyet. Başka sözün var mı? İşte hak diyor. Müthiş. Kılıcını gösteriyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. İşte selahiyet diyor. Başka sözün var mı diyor. Ve tabii elçilik heyeti bunun üzerine geri dönüp gitmekten başka çare bulamıyorlar kuşkusuz. Tabii bu İstanbul kuşatması söz konusu İbrahim'cim şeyden önce, Nibolu'dan önce bu Kadı Burhanettin'le olan mücadelenin ardından İstanbul kuşatması söz konusu. Kuşatma mücadele Kadı Burhanettin meselesinden sonra kuşatma hızlandırılıyor, ağırlaştırılıyor. Çeşitli tabii 5. Yannis o zaman paleolog imparator. Çeşitli görüşmeler oluyor. Bu noktada İstanbul'da bir Müslüman mahallesi kurulması, bir cami kurulması ve hatta bu bölgeye bir kadı tayin edilmesi gibi bazı şartlar ileri sürüyor.
Bu arada özür dilerim abi. Yıldırım Bayezid Han İstanbul'u kaç kez kuşattı?
İbrahim'cim 1590 şimdi bu Anadolu'ya gitmeden önce 1393 baharından önce bir kuşatıyor zaten.
Evet.
Fakat Kadı Burhanettin ailesi artınca kuşatmayı kaldırmak durumunda kalıyor. Kuşatmanın evet. Kadı Burhanettin meselesini hallettikten sonra geri dönüyor ve tekrar kuşatmayı başlatıyor 1395'te. 1395'ten sonra kuşatma altında kalıyor. Hatta artık şehir zaten bu Emir Timur gailesi başlamadan önce şehir düşmek üzere. Evet. Bu süre içerisinde çeşitli sürelerle bu kuşatma gevşetiliyor ya da sıkılaştırılıyor. Yani biz bunların hepsinin kaç kere gevşetildi ya da kaç kere sıkılaştırıldı diye bakarsak toplamda 5 kere falan bulabiliriz ama ana iki büyük kuşatması var Yıldırım Han zamanında. 1395'te başlayan ve güzelce Hisar'ın, bugünkü Anadolu Hisar'ın yapılmasıyla başlayan süreç esas büyük kuşatma süreci. Emir Timur oraya gelmeden bu 1396'da tabii toplanan Büyük Haçlı ordusu nihayet Nibolu Kalesi'nin önünde toplanmışlar. Nibolu Kalesi de mukavemetli bir kale. Evet. Başta da kalenin hakimi Doğan Bey komutada. Doğan Bey'in daha sonra İbrahim'cim Bursa'da bir kabri bulunduğuna dair 1960'larda
Doğan Bey'in
kabrinin bulunduğuna dair mahalle aralarından birinde bir çalışma sırasında bir inşaat çalışması sırasında çıkan bir kabrin araştırılması üzerine İbrahim'cim tam kesinleştirildi mi onu şu anda bilemiyorum ama böyle bir söz var Doğan Bey'in kabrinin bulunduğuna dair. Bugün de halen ziyaret ediliyor ama o noktada tam kesin
o mudur değil midir kesin bir bilgi yok.
Yok bu konuda bir ittifak oldu yok bu hususta. Kuşatma o Çarşı kuşatması başlamış Nibolu Kalesi'nde. Yıldırım Han tabii büyük bir cebri yürüyüşle orduyu dinlendirmeden Beybolu sahrasına kadar varıyor.
Önce Haçlılar geliyor değil mi abi?
Önce Haçlılar geliyorlar İbrahim'ciğim. İşte İstanbul üzerindeki kuşatmayı
kaldırmak için
zorlayacaklar akıllarınca Yıldırım Beyazıt'ı. Tabii kale kuşatma altında Yıldırım Beyazıt'tan ordusuyla gelmiş. Kuşatmayı dıştan kırmak durumunda ilk başta. Böyle bir hesap biliyor. Fakat tabii daha sonra bilhassa Fransız şövalyelerinin ve komuta heyetinin baskısıyla bir meydan muharebesine girişilecek. Fakat ondan öncesinde kale kuşatma altındayken ordu gece vardığında İbrahim'im, bu artık bu bütün tarihçiler tarafından anlatılan bir vaka. Sahih bir vaka. Doğan Bey uçlarda istikamı kontrol ederken, askerlerini kontrol ederken İbrahim'cim aşağıdan bir ses duyuyor. Bre Doğan, neredesin? Surlara geliyor. Tanıyor sesi. Ama acaba mıdır, olabilir mi? Bakıyor aşağıdan bir süreyet. Yıldırım Beyazıt'ı andıran bir süreyet. Emredin padişahım diyor. Bre Doğan geldim diyor, sakın kaleyi verme. Emredersin sultanım diyor. Bir bakıyor diyor, aynı atlı. O beyaz atı meşhur Yıldırım Beyazıt Ağa'nın elinde sağ elinde çift ağzı savaş baltası. Dönüp geldiği istikamlardan düşman silahının üzerine doğru gidip İbrahim'cim o aradan zaten geçecek bir yol bulmuş. Oradan gecenin karanlığına dalıp gidiyor.
Abi burada bir ara verelim mi? Yani eyvallah. Dinleyicilerimizi merak etsin. Şimdi güldüm, niye güldüm? Yıldırım Beyazıt Han gibi bir karakter, işte böyle bir karakter yani. Atın üzerinde elinde çift başlı baltasıyla düşman ordusunun arasında dalacak kadar.
İbrahim'cim yükseliş döneminin bütün padişahları benzer karakterleri aşağı yukarı, bak aşağı yukarı sergiliyorlar.
Evet, ama bu başka bir bir abi bu yani. Yıldırım Beyazıt hakikaten bambaşka biri. İnşallah devam edeceğiz aradan sonra. Evet. Efendim kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce çok kritik bir yerde kaldık efendim. Şöyle yani Okay abi, işte Doğan Bey'in kalenin üzerindeyken Yıldırım Bayezid Han'ın gelip kendisine seslendiğini ve ardından kaleyi vermemesi gerektiğini söylediğini ve beyaz atına binip elindeki çift başlı baltayla düşman kuvvetlerinin olduğu yere doğru atını sürdüğünü söylemişti. Sonrasını ben de merak ediyorum doğrusu. Okay abi devam edelim buradan isterseniz.
İbrahim'cim tabii düşman arasından geçecek istikameti çoktan belirlemiş. Tek başına geliyor ve tek başına geri dönüyor. Bu onun hem lakabını ne kadar hak ettiğini hem de üzerindeki tüm biliyoruz ki bazı ihtilaflı konular açılıyor Yıldırım Beyazıt'tan sursu açıldığında İbrahim'cim. Evet. Onun İslam'ın kılıcı olma vasfını, gazilik vasfını ne kadar yetkin bir şekilde taşıdığında delil olarak bu vakayı her yerde göğsümüzü gererek anlatabiliriz.
Kesinlikle.
Tabii 100 bin kişilik bir Haçlı ordusu bu İbrahim'cim. Oraya gelmeden önce Vidin ve Orsova'yı kolay bir şekilde düşürmüşler. Avrupa'nın ne kadar eli kılıç tutan kralı, prensi, papazı, keşişi varsa hepsi toplanmışlar İbrahim'cim bu ordunun içerisinde. Tabii yetkin savaşçılar da çok. Bilhassa Fransızların o eski Galyalı gururuyla muhtemelen o şövalyeleri ordu içerisinde. Bunlar şövalyeler o güne kadar bildikleri İbrahim'cim hiçbir savaşta toplu olarak mücadelelerde bunlar yeni gözü görmemiş adamlar. Özellikle bir araya geldikleri hususlarda. Çünkü bunlar zaten çoğunluk birbirleriyle savaşıyorlar. Yani Navar Kontu, Burgonya Kontu'yla, Burgonya Kontu Paris'i ele geçirmek için sürekli kendi aralarında Marsilyalılarla. Bu zaten için içe kaynayan bir ülke. Fakat bunlar savaşçılık hususunda ve düzenli savaşçılık hususunda Haçlıların daima başta gelen grubunu oluşturuyor bu Fransızlar. O zaman da böyle iyi oluyor, bu şekilde gelmişler. Bugüne kadar geçtikleri tüm bölgelerde Haçlıların temel özelliği bilhassa Doğu Hristiyanlarına karşı takındıkları o sert ve bir nevi Müslümanlara gösterdikleri sertliğin bir eşitini, hatta daha fazlasını neredeyse bu gariban Doğu Hristiyanlarına gösteriyorlar Ortodoksları İbrahim'ciğim.
Evet.
Zaten Osmanlı'nın defalarca konuştuk, Batı topraklarında, Balkan coğrafyasında bu kadar geniş ve kolay kabul olmasının ana sebeplerinden bir tanesi de hiç kuşkusuz toprak reformu olduğu kadar Ortodoks mezhebine de sahip çıkması İbrahim'ciğim.
Evet.
Tabii bunlar gelmişler. Bu ordu, Haçlı ordusu İbrahim'ciğim, evet talancı, yakıp yıkan, kalabalık. Fakat bunların temel özelliği belirli bir komuta kademesinden idare edilmemeleri. Hı hı. Tarih boyunca da bütün Haçlı ordularının tam çok yetkin savaşçıları her daim oldu. Fakat bu savaşçıları ve orduları düzenli bir şekilde muharebe alanında düşman üzerinde kullanabilmek ayrı bir yeteneğin dışında bir prensip işi.
Kesinlikle. Bir de 100 bin kişilik bir Haçlı ordusuna karşı 60 bin veya 80 bin kişilik bir Osmanlı ordusu.
Aynen öyle. Evet. Şimdi İbrahim'cim bu tabii ordu kademelerinde emir komuta zincirinin sarsılmaz olması şart. Hı hı. Şimdi neden Batı ordularında bu sarsılmaz bir şekilde olmuyordu?
Evet.
Birinci sebebi çok derinleştirmeden bahsedelim belki. Ama enteresandır. Batı orduları neden başarısızdır? Öyle diyelim. Modern zamandan yani modern 18. yüzyıl öncesinde diyelim. Modern ordular, Avrupa orduları neden başarısız oluyorlar? Birincisi düzenli ordular beslemiyorlardı.
Hı hı.
Hak kademesinden askerler kullanmıyorlardı.
Toplama askerler değil mi?
Burjuva'dan, evet toplama askerler ve bunların hepsi soylulardan İbrahim'ciğim. Burjuva'nın verdiği, yani Burjuva bir sınıf olarak yok o zaman tabii. Yani şimdi şöyle diyelim, köylünün verdiği asker ancak şövalyelerin yamakları oluyorlardı. Bunlar şövalyenin kılıcını taşır, atına bakar, atını gece besler, tımarını yapar. Şövalyenin hizmetinde olur. Fakat bunlar doğrudan savaşa girmezlerdi. Savaşçılık soylu sınıfın bir imtiyazıydı aslında.
Evet.
O yüzden bunlar ancak savaş zamanlarında toplanır. Belirli bir talim ve tatbikat düzeni içerisinde çalışmazlar. Savaş zamanlarında toplanırlar. Kendi aralarında da sürekli bir mücadele halinde olduğu için bunların aralarında büyük bir kıskançlık, bir gizli bir düşmanlık da söz konusu oluyor. Yani bu karşı bir dış düşmana karşı birleşmelerini de zorlaştıran ana hususlardan birisi kendi işlerindeki çok ağır ve kanlı mücadeleleri.
Hı
hı. Düzenli ordular besleyemiyorlardı. Bir tek Macaristan hariç, Macaristan'ın Kara Kartallar isimli bir düzenli ordusu vardı İbrahim'cim. O, zaten Macar Krallığı'nı 1526'ya kadar, yani Mohaç'a kadar uzun ömürlü ve Avrupa'nın temel Haçlık toplanma noktası kılan Macaristan'ın 6 asırlık bir krallığı vardı ve bu krallık şey toplayabiliyordu, düzenli ordu besleyebiliyordu İbrahim'cim. O önemlidir. Tabii Osmanlı karşısında, Türkler karşısındaki yenilgilerin esas sebebi de buna dayanıyordu. Çünkü Osmanlı'nın bir temel merkezi ordusu vardı. Bu ordu Yeniçeri dediğimiz padişaha doğrudan bağlı düzenli birlikler. Bunlar düzenli maaş alır. Aynı zamanda da tatbikat ve talim yaparlardı. Son dönemlere kadar bu aşağı yukarı devam etti. Tabii zaten askerin talim ve terbiyeden ayrıldığı dönemde zaten Osmanlı'da artık inkıtaya uğramış ve gerileme dönemi başlamıştı.
Evet.
1826'ya kadar bu Yeniçeri zulmü de tabii devam etti Osmanlı'da. Hatta 1830'larda bu Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'dan çıkıp Kütahya'ya kadar ilerlemesi, Anadolu'yu yakıp yıkması ve çoğu yerde de halkın ona biat etmesinin esas sebeplerinden bir tanesi İbrahim'ciğim. Bak burası enteresan, burayı vurgulamış olalım.
Hı-hı.
Kavala Mehmet Ali Paşa'nın, İbrahim Paşa oğlu, o dönemde o da vardı Anadolu işlerinde. İbrahim'ciğim Kavala'da Mehmet Ali Paşa 1798 o Napolyon'un Mısır seferi esnasında İngiliz Osmanlı ittifakı ortak olarak çarpmıştı şeye karşı, Napolyon'a karşı. Burada valiliği ele geçirmeden önce Kavalalı Mehmet Ali Paşa Fransız ordusunun nizamı ve intizamına hayran kalmıştı.
Hı hı.
Artık o dönemde çünkü Fransız zaten büyük silah devrimi yapılmış. 16. yüzyılın sonlarında birlikte 17. yüzyılın başlarında büyük silah devrimi yapılmış Avrupa'da. Yepyeni usuller ve yeni metalojik gelişmeler aşığında yeni toplar, yeni silahlar dökülmüş. Ve artık ordu, köylüden de ordu yapılmış. Galiba bunu anlatmıştık diye eski sohbetlerimizde.
Evet.
Artık nizami ordu var, bu ateşli silahlar ordusu. Kavalalı Mehmet Ali Paşa ordusu içerisindeki, tabii Osmanlı ordusu. Fakat buradaki temel sıkıntı Yeniçerilerde olduğu gibi eski Memlük kalıntılarının bu orduda yeniliklere engel olmasıydı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1811'li yıllarda bu Memlük, eski Memlük kalıntılarının tamamını kazıdı ordusundan İbrahim'cim. Ve bu eskiye bağlı ve yeniliğe karşı tamamen direnen askeri yapıyı ortadan kaldırması ile birlikte orduda yenileşme fırsatı buldu. Mehmet Ali Paşa'yı Osmanlı ordusu karşısında öne geçiren, ta Kütahya neredeyse İstanbul almasına kadar vardıracak olan başarı bizden çok daha önce, yani biz 1826'da Vakai Hayriye ile Yeniçerilerden kurtulabildik.
Evet.
Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1811'de kurtuldu. Bak, o aradaki 15 yıl yepyeni nizami bir düzenli ordu kurmasını sağladı. Artık o çağın gereklerine uygun bir ordu kurulmasını
bir
sağlamıştı.
Bir de Mehmet Ali Paşa orada yeni bir modern bir ordu kurma konusunda başarılı oldu ama Osmanlı Devleti sanki bu süreçte çok da başarılı olamadı gibi geliyor bana.
Olamadı. Evet. Olamadı. Olamadı İbrahim'ciğim. Yani Yeniçerilerden kurtulana kadar Osmanlı ordusu o yenileşme hamlelerini başlatamadı. Ne orduda ne devlette. Çünkü bu manada bakıldığında Batılı modern devletlerin kuruluşları Batılı modern orduların kuruluşlarıyla aynı döneme denk gelir.
Evet.
Yani asillerin askerlik sınıfını artık halkla paylaşmaya başlaması ordunun devlet üzerindeki, yani asillerin ordu demeyelim onlara, o silahlı asillerin devlet üzerindeki ağır baskısını, yani şimdi bence bak şöyle bir şey var. Fransa kralı diyelim 16. yüzyılda, 15. yüzyılda, biraz daha geri gidersek 13. 14. yüzyıllarda İbrahim'cim, şimdi diyelim biz seninle aynı mahallede oturuyoruz. Asiliz, soylular birlikte aşağı yukarı yakın yerde yaşıyorlar. Fransa kralı bizden iki kapı ötede oturuyor.
Evet.
Yani adam, şimdi bu kral soylu bir aileden geliyor mutlaka. Zaten belirli hanedanlardan. Biz de diyelim Borgia hanedanları, iki kardeşiz. Biz de ona yakın bir konakta oturuyoruz. Onun konağına yakın bir konakta oturuyoruz. Bu işler İbrahim'ciğim, bu durum Batı'da bir birlik, hem devletlerin birliğine engel oluyordu. Hep prenslikler halinde kalıyorlardı.
Evet.
Bu da savaş alanlarında mutlak yenilgilere getiriyordu bizim gibi düzenli ordulara karşı. Bu adamların bu kadar yenilgi almasının sebebi budur. Düzenli
yani orduları, Türklerin dünya siyasetini etkiledikleri dönemlere baktığımızda onların savaşçı kimliklerinin ön plana çıktığını, ordu bakımından daha profesyonel olduğunu görüyoruz. Tam tersine Batı'da devletler ordularını modernleştirdikten sonra güçlenmeye başlıyorlar. Onların ordularını modernleştirdiği dönemde biz Yeniçerilerin isyanlarıyla uğraşıyoruz.
Çok güzel özetledin.
Ve en sonunda da zaten Sultan II. Mahmut o Vakai Hayriye ile Yeniçeri Ocağı'nı kapatıyor abi.
Yani güçlü devlet, güçlü modern ordu.
Kesinlikle öyle.
Parçalanmış prenslikler, parçalanmış askeri güçler, darmadağınık devletler.
Bugün de aynı şey geçerli. Bunun da altını çize çize söyleyelim.
Hangi ülkenin ordusu güçlüyse onun devlet yapılanması daha güçlü oluyor.
Evet.
Onun dışa karşı tahakkümü de daha baskın ve belirgin oluyor.
Abi bir parantez açmak istiyorum burada. Konuyu çok dağıtmadan bir şey, sadece kısa bir cümle söyleyeceğim. Şimdi Vakai Hayriye ile alakalı bunu da ayrıca konuşacağız da. Yani ne kadar hayırlı olduğu, ne kadar hayırsız olduğu falan gibi tartışmalar var. Şunu söyleyelim. Yeniçeriler artık bozgunculuğu, başıbozukluğu o noktaya getirmişlerdi ki Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yani o Yeniçeri Ocağı'nın karargahı sultan tarafından bombalandıktan sonra halk o kadar illallah etmiş ki, o kadar gına gelmiş ki halka, Yeniçerilerin eski, hani ölmüş Yeniçerilerin mezarlarının taşlarını falan kırmış insanlar. O kadar nefret etmişler yani.
Aynen öyle.
Dolayısıyla aynen hani öyle. Bu olay ne kadar hayırlı, ne kadar hayırsız, bunu ayrıca konuşacağız ama hani Vakai Hayriye'ye biraz bu çerçeveden bakmak lazım. Artık mutlaka sultanların iktidarı değil, Yeniçerilerin iktidarı İstanbul'da payitahtta söz sahibi olmaya başlamıştı. Artık Sultan II. Mahmud'a yapacak hiçbir şey kalmamıştı. O Yeniçeri Ocağı'nı külliyen kaldırdı.
Aynen şeye dönmüş. Avrupalı asillere dönmüşler. Hepsi ticaretin içerisinde.
Evet.
Bu adamlar tarim yapmıyorlar.
Hı-hı.
Bu adamlar evlenmeye başlamışlar. Birer aileleri var. Bu adamlar askerlikten, o güne kadar gelen geleneksel Türk askerliğinden tamamen uzaklaşmış.
Bir de abi mafyatik bir düzen kurulmuş sanki o dönemde. Yanlış hatırlamıyorsam.
Zaten büyük şehirlerin başta İstanbul olmak üzere bütün bunlar asayişleri bunların elinde.
Evet.
Aynı şekilde de bunlar bundan faydalanarak bir mafya düzeni kurmuşlar dediğin gibi. Yani artık o eski Yeniçeri'nin bir ismi kalmış.
Kesinlikle öyle.
Tamamen güçten düşmüşler. Ve artık halkın da, yani insanların geceleri evlerinden kadınlarını kızlarını alacak, hamamlara kadın hamamlarını basacak kadar aşağılıklaşmış, evet, gündüz vakti sarhoş gezen bir serseri güruhuna dönüşmüşler.
Evet.
Yani bunlardan İstanbul halkı çok çektiği gibi batıda bugün Türk zulmünden bahseder yani bazı tarihçiler İbrahim'ciğim. İşte bu bizim ordu yapısının bozulmaya başladığı dönemlerde olan ufak tefek küçük olayların abartılmasıdır bu.
Evet.
Ya o günlerde İstanbul'da sen zaten asayişi sağlayamıyorsun.
Tabii.
Ta Sırbistan'da nasıl sağlayacaksın?
Tabii.
Yani yani o bölgedeki paşaların şeyine kalmış, inisiyatifine kalmış. Fakat merkez bozulduktan sonra taşlanın asayiş tabii çok güç bir husus İbrahim'ciğim.
Abi bunu konuşacağız inşallah. Nibolu'ya tekrar dönecek olursak, ben Vakai Hayriye'yi ve o dönemi zaten İlber Ortaylı Hoca'nın imparatorluğun en uzun 100 yılı diye tarif ettiği dönemi inşallah ayrı ayrı programlarda konuşmak isterim.
İnşallah.
Şimdi tekrar Nibolu'ya dönecek olursak, Yıldırım Bayezid Han'ın en önemli özelliklerinden bir tanesinin yani ordusunu çok süratli bir şekilde hareket ettirdiği olduğunu
ve ön saflarına savaşması
söylediniz abi. Şimdi Edirne ile Nibolu Kalesi'nin arası takriben 370 kilometre gibi bir şey. Sultan ordusuyla beraber bu mesafeyi 24 saatte gidiyor. Hani böyle tek başınıza ata binersiniz, basıp gidersiniz filan, ama öyle bir şey değil yani. Bir ordu, 60 ila 80 bin kişilik bir ordudan bahsediliyor. Sultan burayı 24 saatte geçiyor yani. Bu müthiş bir şey abi. Hani niye Yıldırım? İşte bunun için Yıldırım.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'cim. Eşine benzerine az rastlanır bir cebri yürüyüşle askerini yürüyüşe kaldırıyor. O dönemlerde zaten askerine hiçbir zaman bu şekilde sözünü geçirebilecek bir batı doğru da yok İbrahim'ciğim.
Tabii.
Prensler kendi besledikleri ancak kendi etraflarının mahiyetlerinde bulunan soylulara bir dereceye kadar söz geçirirler. Fakat hiçbir zaman onları zorlama noktasında üzerlerine gidemezlerdi. Çünkü dediğimiz gibi zaten kendi altındaki emirlerine kadar hep soylulardan, soylu çocuklar, soylu ailelerin çocuklarına ulaşan düzensiz ordulardı bunlar. İbrahim'ciğim tabii Yıldırım Beyazıt'tan Yıldırım gibi aynı zamanda da ön saflarda da savaşmaya düşkün. Bu savaş esnasında kısa bir sürede yaralanıyor İbrahim'ciğim. İmdadı ilahi onu son anda tabii gelip onu kurtarıyorlar. Muharebe alanından çekiyorlar. Onu muharebe alanından çeken bir genç var İbrahim'ciğim. Sultan gözünü açtığında padişah onu yanında görüyor. Yarısı kolunda yarası var. O yarasını sarıyor. İsmin ne diyor İbrahim'ciğim? Çünkü güzel bir şekilde yarasını sarmış. Ve yarayı sardıktan sonra İbrahim'ciğim hiç acısının, sancısının hareketine, kolunu omuzdan itibaren hareketine mani olacak bir sancı kalmadığını da görünce. Fakat şeyden sonra gencin ismini öğrenemiyor İbrahim'ciğim. Çünkü tedavi yaptıktan sonra genç orada bir hengame olur, genç oradan ayrılmış. Daha sonra ismini öğreniyor onu. İbrahim'ciğim o kişi çıkıyor daha sonra. Emir Sultan Hazretleri çıkıyor. İbrahim'ciğim. Evet. Savaş meydanında. Aynen öyle.
Çok enteresan ya.
Böyle biri şimdi tabii bu neticede Osmanlı klasik ordu nizamıyla bir kurt kapanıyla neticede Haçlı ordusunu kısa sürede emir komuta zincirini kıracak şekilde ağır darbeler vurunca Haçlılar zaten birkaç saat içerisinde ricaate geçiyorlar İbrahim'ciğim. Ve padişah onlara hakiki bir unutamayacakları bir ders vermek için hiç kılıç altı bırakılmamasını emrediyor. Gerçekten de Haçlı ordusunda çok az kişi kurtulabiliyor. Uzun süre o kurtulan kişilerin getirdiği haberler Batı dünyasında başta Vatikan ve Paris olmak üzere İbrahim'ciğim çok büyük yankılar oluşturuyor.
Evet.
Vatikan'ın bu Haçlı seferini zorladığı ve İbrahim'cim o dönemde bir bu şey vardı. Bu biliyorsun ki bu Fransa, yani Paris'te Vatikan arasında Katolikliğin hakimi
Kim
kimdir?
olacak?
Kim bu hamisi, aynı zamanda hamisi Hristiyanlığın o dönemde Protestanlık olmadığı için öyle diyoruz. Hristiyanlığın hamisi kimdir? Hususunda da ayrı bir çekişme olmuş. Hatta bu 1300 yılların ortalarına doğru Avignon Papalığı kuruluyor. Antipapa da diyorlar ona. 7 papa çıkarıyor Fransızlar İbrahim'ciğim. Yani Vatikan'dan kopmuşlar o dönemde. Birbirlerine aforoz ediyor bu papalar falan filan. Şimdi bu savaş sırasında da oluşan bu yenilgi, bu büyük yenilgi çok büyük bir skandala yol açıyor. Yani inanamıyorlar. Paris'te Fransız şövalyelerinin nasıl bir yenilgi alacağı Türklere karşı inanamıyor. Hatta duydukları zaman bunu reddediyorlar. Yanlış bir bilgidir, abartıdır. Tevatür, yani tevatürden küçük bir haberdir bu. Abartılmış bir haberdir diyorlar. Fakat işin aslı kısa sürede tabii net bir şekilde diğer birkaç kılıç artının da varmasıyla net bir şekilde anlaşılıyor. Bu Avrupa'daki en büyük kendi toprakları içerisinde aldıkları en büyük darbelerden bir tanesi oluyor bu İbrahim'ciğim. Hatta ilki diyebiliriz. Yani Kosovalardan önceki belki ilk şeydi bu. Büyük darbeydi. Sonraki o aradaki ilk büyük darbe. 1589'da
Yani şeyin Sultan 1. Murat'ın bir
1488 arasındaki İbrahim'ciğim, birinci Kosova ile ikinci Kosova arasındaki o büyük umutlarla toplanan Haçlı ordusuna vurulan en büyük
Darbe,
darbe bu. Kendi çünkü Avrupa içlerindeki aldıkları en büyük darbe bu İbrahim'ciğim.
Eyvallah.
Tabii bunun da Yıldırım Beyazıt Han'a verdiği o büyük
Özgüven.
gurur, özgüven maalesef Emir Timur karşısında tam aksine dönecek İbrahim'ciğim.
Abi programımızın sonuna geldik. Şimdi savaşın sonuçları da var. Nibolu Savaşı'nın sonuçları da var. Bunu bir sonraki programımızda konuşmaya başlayalım. Hatta bir sonraki programımızda bununla başlayalım. Peşi sırada Ankara
Eyvallah.
Savaşı'nı konuşalım. Ankara Savaşı çünkü hakikaten programımızın içerisinde de ifade ettiğimiz gibi oldukça dramatik bir şekilde sonuçlanıyor Yıldırım Beyazıt adına ve peşi
Evet,
sıra
evet.
1402'den 1413'e kadar Devleti Aliye'nin 11 yıllık bir fetret dönemi söz konusu oluyor.
Evet.
Tabii fetret döneminden de çıkılacak bir ders var. Onu da söyleyerek bitireyim ben müsaadenle.
Evet. Sağ ol.
Yani 1402'de artık dağıldı, bitti denilen bir padişahlık, bir devlet yaklaşık olarak işte yaklaşık olarak demeyeyim 51 sene sonra Doğu Roma İmparatorluğunu tarihe karıştırıp yine Avrupa'nın tepesine çökecek ve o dönemin süper gücü haline gelecek ülkelerden bir tanesi oluyor abi.
Aynen.
Dolayısıyla
Aynen.
her şerden bir hayır çıkarmak gerekebilir diye programımızı bitirmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum abi.
Eyvallah canım, sağ olasın. Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Yıldırım Bayezid Han'ın biraz kişiliğinden bahsederek Nibolu Savaşı'nı özellikle değerlendirmeye çalıştık. Nibolu Savaşı ile Osmanlı İmparatorluğu Devleti Aliye Haçlılara büyük bir darbe vurdu. Yaklaşık olarak 3000 kişinin esir alındığı ve o dönemde öldürüldüğü söyleniyor. 60 bin ila 80 bin kişilik Osmanlı ordusu 100 bin kişilik Haçlı ordusunu perişan etti. Bunu biraz değerlendirmeye, konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki programda Nibolu Savaşı'nın sonuçlarını konuşup Ankara Savaşı'nı değerlendirmeye çalışacağız. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.